Ayrım 17, İhanet ve Darbe, Ergün, Poyraz, sayfa 179. Gülen kadınları sevmiyor. Erkek hocalarıyla olan ilişkilerinde bulutlarda yüzen, onların saçını okşamalarını büyük bir zevk içinde anlatan Fethullah, kadınlar karşısında saklanacak delik arıyor, onları vebalı gibi görüyordu. Gülen Küçük Dünya adlı kitabının 49 ve 50. sayfalarında kızların ve kadınların yanından geçtikçe kendisini ter bastığını söylüyor. Kızların da kendisine laf attığını ekliyordu. Üç şerefeli camiye imam olarak tayin edildim. Bu benim memurluğa ilk başladığım tarihtir. İlk işim bir ev bulmak oldu. Ev çıkmaz sokaktaydı. Mahallenin kız ve kadınları gecenin geç saatlerine kadar vakitlerini sokak ortasında oturarak geçiriyorlardı. Evime varmak için onların arasından geçmek zorundaydım. Her geçişte hamama girmiş gibi terliyordum. Birkaç kız ben gelip geçerken laf atmaya başladılar. Bunun üzerine sabah namazına çıktıktan sonra bir daha gece yarısı olmadan eve dönmedim. Fethullah kızların laf atmaları üzerine evini boşaltıp üç şerefeli caminin penceresine yerleşiyordu. Bu hususu da kendi ağzından dinleyelim. Karar verdim, bundan böyle caminin penceresinde kalacaktım ve askere gidinceye kadar tam 2,5 yıl pencerede kaldım. Fethullah Gülen caminin penceresinde tam 2,5 sene yattığını söylüyordu. Oysa bilinir ki cami pencerelerinin tabanı taştır. Peki Fethullah Gülen tabanı taş olan bu pencerelerde hangi şartlarda yatıyordu? Yine kendisinden dinleyelim. Altıma bir battaniye alıyor, üstüme bir battaniye örtüyor ve Edirne'nin o insanı donduran soğuk günlerini ve hele gündüzün soğuğuna rahmet okutan gecelerini böyle geçiriyordum. Fethullah Gülen de tıpkı dedeleri gibi yemeyen, içmeyen ve uyumayan olağanüstü biri. Üstelik her konuda peygamberlerin başlarına gelen ilginç olayların kendi başına geldiğini de söylüyor. Fethullah bu. Söyler, söyler demeyin. Bakın Hazreti Yusuf'un başına gelen onun başına da nasıl gelmiş. Hazreti Yusuf da kadınlardan az çekmemişti. Hazreti Yusuf'a da kadınlar saldırıyor, sarkıntılık ediyorlardı. Fethullah'ın neyi eksik? Fethullah kadınların sarkıntılığından namusunu cami penceresine sığınarak da olsa koruyamıyor, ancak kendini caminin içine atarak zor da olsa iffetine halel getirmiyordu. Fethullah cami penceresinde kadınların tecavüz etmek üzere kendisine saldırmalarını Küçük Dünya adlı kitabının 62. sayfasında bakın nasıl anlatıyordu. Ayrıca vazife yaptığım caminin arka maksurelerinin birinde otururken tıpkı Hazreti Yusuf'a olduğu gibi birileri tarafından taarruza uğradığımı ve Rabbimin inayetiyle kendimi içeri attığım ve mütecarrizenin arzusunu yüzüne çarptığım için burada öyle perişaniyetinle kal geber diyen birisini de hayal meyal hatırlıyorum. Fethullah bu tür benzetmeler kurmaya neden kendini mecbur hissediyordu? Yaralanmış, travmaya uğramış, kırılgan ruhunun acılarını dindirebilmek için mi kendisini peygamberlerle aynı seviyede göstermek ihtiyacını duyuyordu? Kendisini peygamberlerle aynı düzlemde gördüğü, gösterdiği ölçüde sükunet bulacağını mı umut ediyor? Hatta dedelerinde olduğu gibi kendisini efsanevi kahramanlarla eş görerek komplekslerinden sıyrılmayı mı amaçlıyordu? İnancın Gölgesinde adlı kitabının 169. sayfasında cinlerin musallat olduğu bir kadını kurtarmaya giderken cinlerin kaçtığını, kendisi için Hazreti Hamza geldi diye bahsettiklerini anlatıyordu. Fethullah Gülen'in bu olağanüstülüğünü de gene ne gariptir ki kendi ağzından öğreniyorduk. Eğer Gülen'in aklından bir zoru yoksa böyle olağanüstü görünme gayretlerinin önemli irdelenmesi gereken bir açıklaması olsa gerek. Yoksa bu gayretleri gerçekte ileriye dönük bir takım gizli projeleri gerçekleştirme yönünde lider, önder, şeyh konumuna gelme ya da o konumda rakipsiz kalmak istemesinin altyapısını oluşturma çalışmaları mıdır? Ya da lider olma, şeyh olma yolunda tek kalmanın yanında bir diğer gerçekle dedelerinden bu yana yakalarını bırakmayan kovulma vakalarının devamı mı? Öyle ya Gülen Edirne'nin bıçak gibi kesen ayazlarında caminin taş betonuna sığmıyor. Yine kendi anlatımlarına göre aç bir ilaç burada günlerini geçiriyordu. Halbuki Edirne'nin sayılı zenginlerinden birisi kendi dayısı Abdülrezzak Top'tu. Onun birçok evi vardı. Hemen hemen yaşıtı olan Hüseyin Top da dayısı oğluydu. Gülen'in 35 yıllık yol arkadaşının açıklamalarına göre akrabaları Gülen'i evlerine kabul etmemişlerdi. Gülen ve evlilik. Hayatında hiç evlenmemiş olan Fethullah Gülen'in bu konudaki kararını İslam dininin emirlerini ayaklar altına alma pahasına da olsa bir arkadaşının rüyasında gördüklerine dayanarak verdiğini öğreniyoruz. Yaşamı boyunca evlilik konusunda beliren ihtimalleri şiddetle reddetmiş, gerçekleşmesine karşı çıkmıştır. Örneğin Rasim Baba ismindeki şeyhinin tekkesine devam ederken, şeyhinin Fethullah'ı kendisine damat yapmak istemesi üzerine oradan soğumuş ve bir daha o tekkenin yanından bile geçmemiştir. Ya da buradan da kovulmuş, yine aynı bahanenin ardına sığınmıştı. Fethullah kendi anlatımlarına göre zor da olsa Edirne'de kendisine kızını vermek isteyen bir aileyi ziyarete ikna ediliyor. Anılarını aktardığı Küçük Dünyam adlı kitabında o günü şöyle anlatıyordu. Ancak ben buram buram terledim, kafamı kaldırıp etrafıma bakamadım, hemen sarfı nazar ettim ve bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmeme kararı aldım. Fethullah Gülen neden evlenmediği konusunda İslam kurallarını elinin tersiyle bir kenara itiyor, kendi tavrına İslam'da yeri olmayan bir garip ruhaniyet katmaya çalışıyordu. Dinin emirlerine kılı kırk yararcasına riayet etmek mahfuz, işte size onun tilmizlerinden biri ve asrın dertlisi, kendisine niçin evlenmediği sorulunca cevap verir. Ümmeti Muhammed'in bunca dert ve ıstırabını düşünmekten evlenmeyi düşünmeye hiç vaktim ve fırsatım olmadı. Evet, işte Nebi ve Nebiye varis olanların hali. Zannediyorum bugün dünyada bu türlü dertlileri beklemektedir. Fethullah şeyhini göklere çıkararak kendine de bir böbürlenme payı çıkartırken bir şeyi unutuyordu. Hazreti Muhammed gerek hocaları tarafından gerekse Abdülhamit tarafından deli teşhisi konulan Said'den milyon kere fazla insanların dertlerini düşünüyordu. Ancak bu düşünceler ve çözüm bulma çabaları onun evlenmesine engel olmamış, yaklaşık 11 kez dünya evine girmişti. Fethullah'ın şeyhi Said'in amcasının oğlu Abdurrahman Nursi tarafından kaleme alınan ve Said'ce de onaylanan Bediüzzaman'ın Hayatı adlı kitapta kendisinin en önemli özelliklerinden biri olarak soyut olmak yani hiç evlenmemek olduğu önemle vurgulanıyordu. Fethullah Gülen evlenmeme konusundaki açıklamalarında kurnazca bir taktik kullanarak şeyhini ve kendisini Hazreti Peygamber'in varisleri olarak gösteriyordu. Gülen'in rüyasında kendisine bildirilen evlendiği gece ölür ben de cenazesine gelmem şeklindeki açıklamasının altında o gece karşılaşacağı durumun yattığı açıktı. Öyle ya Hazreti Peygamber tüm Müslümanlara evlenin çoğalın ben de çokluğunuzla ve sizinle övüneyim derken Fethullah'a niye tersi uyarıda bulunsun? İncil'e sadık kaldığı için mi evlenmedi? Hristiyanların kutsal kitapları olan İncil'in vahiy bölümünde 144 bin kişinin Tanrı kuzusu olduğu ve bunların en önemli özelliklerinin ise İncil'in deyimiyle kadınlarla lekelenmemiş, yani elleri bir kadına değmeyenler olmaları şeklinde vurgulanıyordu. Böylece kadınla temas etmemek günahsızlığın ve kutsallığın baş şartı sayılıyordu. İncil vahiy bölümü Bab 14 3'e 4 ayetler. Ve tahtın önünde ve dört canlı mahlukun ve ihtiyarların önünde sanki yeni bir ilahi terennüm ediyorlar. Ve yeryüzünden satın alınmış olan 144 bin kişiden başka kimse o ilahiyi öğrenemez. Kadınlarla lekelenmemiş olanlar bunlardır. Çünkü masumdurlar. Bunlar kuzu nereye giderse ardınca gidenlerdir. Bunlar Allah'a ve kuzuya turfanda olmak üzere insanlar arasında satın alındılar. Kuzuya yani İncil'deki İsa'ya turfanda olmanın baş şartının soyut olmak, evlenmemek ve hatta kadınlardan tamamen uzak durmak olduğu İncil'de yer alıyordu. Gerek Said'in gerekse Fethullah'ın evlenmekten şiddetle kaçınmalarının nedeni İncil'deki bu ayetlerin ihtiva ettiği emirlerden mi kaynaklanıyordu? Fethullah Gülen Hristiyanlığın Katolik papazlarının inançlarına uygun ancak İslam dininin gerçeklerine taban tabana zıt bir açıklama ile evlenmeme olayını anlatıyordu. Gülen bu tür açıklamaları ile saf insanlarımızın dini duygularını sömürmekle kalmıyor, onların hissiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda ve dini öğretinin de aksi bir istikametinde kullanıyordu. İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed insanlara evlenmeyi emrederken nasıl olur da Gülen'e rüyada hem de bir arkadaşının rüyasında bu emrinin tam tersini bildirirdi? Öyle ya, Hazreti Muhammed Yeni Rehber Ansiklopedisi'nin 7. cildinin 68. sayfasında yer alan hadisinde evlenmeyen insanları ümmetine almadığını şu sözleriyle bildirmiyor muydu? İslamiyet'te ruhbanlık yoktur ve nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benim ümmetim değildir. O zaman Gülen Hazreti Muhammed'in ümmetinden değildi. Kaldı ki Fethullah Gülen'in yazdım diye bildirdiği, ancak Şemseddin Nuri Kod adlı Latif Erdoğan'ın takdim yazısının 3. sayfasında yer alan açıklamaya göre, Gülen'in elinden çıkmadığı, yani onun yazmadığı ve değişik yerlerde verdiği vaaz ve konuşmalardan derlendiği belirtilen Sonsuz Nur adlı kitabın 250. sayfasında evlenmeyle ilgili şöyle deniliyordu: "Onun içindir ki Allah Resulü evlenin, çoğalın, zira ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftar ederim" buyuruyor. Zira Allah Resulü diğer ümmetlere karşı kendi ümmetinin çokluğu ile övünecektir. Bugün alemi İslam'a bu şekilde çağrı yapan Hazreti Peygamber, Gülen'in iddialarına göre sadece kendisine tam tersi bir haber yolluyordu. Üstelik Gülen'in Sonsuz Nur adlı kitabındaki bu açıklamalarının aksine. Tabii ki böyle bir durumun gerçekleşmesi imkansızdı. Gülen burada Katolik rahiplerinin yolundan gittiğini kamufle etmek için açık ve net olarak Hazreti Peygamber'in emirlerine aykırı davranıyordu. Nasıl mı? Gülen'in hayatını anlatan ve Sonsuz Nur adlı kitaptan sadece bir yıl sonra kendisiyle söyleşi tarzında yapılan ve yayımlanan Küçük Dünya'm adlı kitapta evlenme konusunda anlattığı, ancak İslam gerçeklerine taban tabana zıt olayı yine onun açıklamalarıyla aktaralım. 1978 yıllarıydı, çamaşırlarım iyice birikmişti. Akşam yıkarken bayağı canıma tak etti. Bir ara içimden acaba evlense miydim diye geçti. Katiyen düşünme şeklinde değil, şimşek süratinde gelip geçen bir fikir. İslam dininden zerre kadar nasiplenen bir kişinin evlenmeyi, çoluk çocuk edinmeyi, İslam'ın emrettiği bir yaşam biçimi olarak görmesi dinin gereğidir. Yanlış olan evlenmenin son derece kötü bir şeymiş gibi ve evlenme olayının Gülen tarafından katiyen düşünme şeklinde değil, şimşek süresinde gelip geçen bir fikir olarak açıklanması ve yine bu açıklamanın İslam'ın ruhuyla hiçbir alakası olmayacak bir şekilde Hazreti Peygamber'e iftira atıp yalanına ortak etme gayretleriydi. Gülen'in İslam'la hiçbir ilgisi olmayan ancak Katolik rahiplerinin sığınacağı türdeki gerçek dışı rüya anlatımını kendisinden dinleyelim. Ertesi gün erken vakitlerde bir arkadaş geldi ve bana şunu nakletti. Akşam rüyamda Efendimiz'i gördüm, size selam söyledi. Evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem buyurdu. Bu bir rüyaydı. Rüya ile amel edilmeyeceğini de biliyordum ama şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım. Durumu görüyor musunuz? Fethullah Gülen'in aklından sanki çok kötü bir şeymiş gibi şimşek hızıyla evlenme fikri geçiyor. Yine aynı süratle bir arkadaşı rüya görüyor, bu İslam'a ve İslam peygamberinin sünnetine aykırı emri getiriyor. Haşa sümme haşa, Fethullah Hazreti Peygamber'in mesai arkadaşı ya, anında peygamberden ona cevap geliyor: sakın evlenmesin. Bu işte Fethullah'ın deyimiyle tam bir katakulli dönüyordu. Özellikle burada anımsanması gereken husus, İslam dininde peygamberimize tanınmış olan yerdir. Hazreti Peygamber İslamiyet açısından asla herhangi bir insan değildir. Fahri kainattır, yani evrenin gururudur. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Müslümanlar tarafından böylesi üstün bir yere ve misyona sahip bir varlık olduğu kabul edilen peygamber, öldükten sonra öbür alemden Fethullah'ın evlenme işiyle uğraşmaktaysa, bu durum uydurduğu masallara bakınca Fethullah'ın da olağanüstü bir varlık olduğunu göstermez mi? Zaten Fethullah'ın da akılları iyi diş edilmiş müritlerine anlatmak istediği bu olsa gerekti. Fethullah'ın hayatı hep katakullilerle geçiyor. Evlenme fikri 40 yaşındayken aklından geçer geçmez hemen arkadaşı o akşam rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor ve peygamberden Gülen'e haber getiriyor. Hazreti Peygamber niye evlenme konusunda Fethullah'la direkt irtibata geçmemiş de aracı kullanmıştır? Yoksa burada anlatılmak istenen Fethullah'ın peygamberler üstü olduğu sapkınlığı mıdır? Gülen'de masal biter mi? Dinler arası diyalog. Hristiyan misyonerlerin dört bir yanda cirit attığı ve alabildiğine Hristiyanlık propagandası yaptığı bir dünyada yaşamaya mahkum ediliyorduk. Ergenekon sürecinde misyonerlerin yaptıklarına en ufak tepki veren soluğu Silivri'de alıyordu. Dinler arası diyalog ve hoşgörü maskesiyle dünyayı Hristiyanlaştırma ve Batı'nın kayıtsız şartsız kölesi haline getirme projesi adım adım uygulamaya konuluyor, önündeki en ufak engel bile anında yok ediliyordu. Papa II. John Paul'un 24 Aralık 1999 tarihinde yayımladığı mesajında da bu gerçekler tüm çıplaklığı ile göz önüne seriliyordu. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya'yı Hristiyanlaştıralım. Asya'nın Hristiyanlaştırılmasında en büyük engel İran, Irak ve Türkiye'ydi. Irak, ABD, İngiltere ve İsrail'in operasyonuyla darmadağın edilip milyonlarca vatandaşının katledilmesiyle saf dışı edildi. Ülkemizdeki din tüccarları Irak'ta binlerce bebek, çocuk, kadın, erkek ve yaşlı insanlar öldürülüp katledilirken en ufak bir tepkide bulunmuyorlar. Kerkük'te, Tel Afer'de Türkmenler katledilirken adeta katillere destek veriyorlardı. Iraklılar ve Türkmenler katledilip tecavüze uğrarken ses çıkarmayan Fethullah Gülen, Saddam'ın Irak'a attığı iki füzenin ardından Yahudi çocukları zarar görecek diye ağıtlar düzüyor, salya sümük ağlıyordu. Amerikalı askerlerin camileri büyük bir keyifle bombalamalarına, Kur'an-ı Kerim'i nişangah haline getirip kahkahalarla kurşunlamalarına kayıtsız kalıyor, aynı günlerde cemaatiyle en yakın arkadaşı Bartolomeos başta olmak üzere Hristiyan ve Yahudi din adamlarına iftar görünümlü ziyafetler veriyordu. 1936 Selanik doğumlu Yorgo Andreadis Karadeniz'de yaşayan Müslüman görünümlü insanların birçoğunun Hristiyan Rum olduğunu, din adamlarının gündüz imamlık, gece ise papazlık yaptığını Gizli Din Taşıyanlar adlı kitabında belgeleriyle yazıyordu. Andreadis görünürde Müslüman olan, Müslüman kimliği taşıyan bu Hristiyanlar ve özellikle Rum kökenliler gerçek hüviyetleri ve dinleri belli olmasın diye Müslümanlık konusunda aşırı dindar ve aşırı tutucu bir tavır sergiliyorlar diyordu. En yobaz, en bağnaz, en şeriatçı onlardı. Çünkü yıllardır yaşadıkları bu ülkede şunu da öğrenmişlerdi. Din tüccarlığı burada en çok kazanç sağlayan bir sektördü. Kim en fundamentalist, kim en radikal ise en iyi Müslüman, en prim yapan dindar oydu. Bunlar saf Müslümanlar arasında dini bütün gözüküyorlar, evlerinde ve gizli mabetlerinde ise Musa'ya ve İsa Mesihlerine ibadet ediyorlardı. Andreadis kitabında kim en radikalse en iyi Müslüman oydu şeklinde açıklamalarda bulunuyor, haçını koynunda saklayan, haçlı seferlerinin Müslüman kılavuzlarının yüzlerine projektör tutuyordu. Irak'ı silahlı güçleriyle parçalayan İngiltere, Amerika ve İsrail İran'ı hedefliyor ancak gözlerine kestiremiyorlardı. Çünkü İran'da istedikleri kadar mezhep ve tarikat kuramamış, onları bölüp parçalayamamışlardı. İngilizler Müstemlekeler Nazırlığı kendilerine bağımlı hale getirmek istedikleri İslam ülkelerinde ya yeni birçok mezhep, yeni yeni tarikatlar ya da yeni akımlar başlatıyorlardı. Böylece o ülke insanlarını cemaatlere bölerek kin ve düşmanlık tohumları ekiyorlardı. Bu şekilde güçsüz bırakılıp zayıflattıkları ülkeleri daha kolay bir şekilde sömürüyorlardı. Suudi Arabistan'da Vehhabiliği kurarak ABD ile birlikte bu ülkeyi iliğine kemiğine kadar sömüren İngiltere, bu kez yine Amerika ile birlikte İran'da Bahailiği yaymak istiyorlar ancak burada başarılı olamıyorlardı. Amerika ve İngiltere rotayı Türkiye'ye çeviriyor, Bahailiğin bir diğer versiyonu olan Nurculuğu ajanlaştırdıkları Said ve türevleriyle ülkemizde yaymak istiyorlardı. Hakkı Sunat'a Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Gelibolu'dan Kafkaslara 1. Dünya Savaşı Anılarım adlı kitabının 546. sayfasında İran'da faaliyet gösteren Bahailik hakkında şunları anlatıyordu. Bir ara Bahailik'ten söz açıldı. Birisi anlattı yine. Bizde Bahailik'le yayılmaya başladı. Bu bütün peygamberleri hak tanıyor. Bütün din kitaplarını müşterek kabul ediyor. Ve bu dine inananları Müslüman, Hristiyan, Yahudi hepsini kardeş sayıyor. Aradaki düşmanlığı kaldırıyor. İbadeti de yalnız ayakta Allah'a saygı göstermek ve onu düşünmekten ibaret sayıyor. Sunata İran'da evinde misafir kaldı. İbrahim Bey'in herhalde bizimkilerin içinde de bu dini benimseyenler var şeklindeki sözlerini de hayretle dinliyordu. 17. ayının sonu. Sayfa 188.